J リーグ。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 27 Ocak 2020 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Merda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Hararoğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 090-312-463-34-19 ve 090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. TV24 Ankara Haber Müdürü Necdet Tunaç stüdyomuzda konuğumuz olacak. Ekonomide yaşanan gelişmeler bugün ikinci konu başlığımız olacak. Stüdyomuzda ise Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Üstün Dikeç'i ağırlayacağız. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu akademisyen, sosyolog Profesör Doktor Erdinç Yazıcı olacak. İç ve dış gelişmeleri konuşacağız. Hürriyet gazetesinin manşeti Emine'nin gönüllüleri. Emine Kuştepe, Azize Çelik'in enkazdan çıkarılması sırasında gösterdiği çabayla Türkiye'nin kahramanı oldu. Emine gibi olmak isteyenler AFAD'ı telefon yağmuruna tuttu. AFAD Gönüllülük Grup Başkanlığı İletişim Koordinatörü Aslıhan Koçyiğit, Emine Kuştepe ve diğer gönüllüleri televizyonda izledikten sonra yüzlerce kişinin kendilerini aradığını söyledi. Türkiye'nin dört bir yanından telefon aldıklarını belirten Koçyiğit, AFAD'ı arayanlar nasıl kurtarma gönüllüsü olurum diye sorup bizden yardım istiyor dedi. Her depremden sonra ilgi gördüklerini ancak Emine Kuştepe'nin etkisinin olağanüstü olduğunu belirten Koçyiğit, İstanbul depremi öncesinde 40 bin olan gönüllü sayımız hızla 53 bine çıkmıştı. Şimdi çok kısa sürede 60 bine ulaşacağız. Yıl sonuna kadar 200 bine ulaşmayı hedefliyoruz diye konuştu. 28,5 saat sonra buradan çıkarıldı başlığı var. Çöken evlerinin altında kalan 2,5 yaşındaki Yusra Yıldız 24 saat, annesi Ayşe Yıldız 28,5 saat sonra kurtarıldı. Enkaz altındaki Ayşe Yıldız'ın Allah rızası için kurtarın sözlerine askerin kurtaracağız geliyoruz yanıtı herkesi duygulandırdı. Jandarma Genel Komutanlığı kurtarma anının fotoğrafını paylaştı diyor Hürriyet gazetesi. Kurtarmada uzman olduk başlığı var. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki kurumların doğal afetlere müdahalede uzmanlaştıklarını söyledi. 45 kişinin enkaz altından canlı çıkarıldığını belirten Erdoğan, nereden çıkardılar bunu? Artık umutların kesildiği yerden. Bu insanı mutlu ediyor. Orada umudu kaybetmiş olanların umudu yaşaması bizi yöneticiler olarak ayrıca sevindiriyor dedi. Milliyet gazetesinin manşeti Hayat Kuyusu, iç güvenlikte kazandıkları tecrübeyi depremde uyguladılar. Elazığ'da yaşanan mucizelerin ardından JAK timlerinin yeni tekniğinin olduğu ortaya çıktı. Elazığ'daki depreme ilk giden ekiplerden biri de özel ihtisas sahibi 80 komandodan oluşan jandarma timiydi. Önce görsel ve sesli aramayla hayat belirtisinin peşine düşen tim, sese ve titreşime duyarlı 6 sensörü enkaza yerleştirip 30 metrekarelik bir alanı taradı. Komutanın depremzedeye anonsuna verilen yanıta göre bölge 2 metrekareye kadar daraltıldı. Bundan sonra en önemli aşamaya geçildi. Tim, Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki 6 katlı kalay apartmanında kuyu metodu uyguladı. Sensörler yardımıyla 3. kata kadar inen tim 2 beton kirişle karşılaştı. Beton kirişlerin iş makinesiyle kırılması halinde depremzedeye zarar verebileceği için blokların yanından galeri açılarak mahsur vatandaşlar kurtarıldı diyor Milliyet gazetesi. Dere kumu yıktı başlığı var. 39 ölü bir bilgi depremle ilgili. Elazığ'daki depremle mezara dönen binalarda ne usulüne uygun demir kullanılmış ne de kolon kirişler doğru inşa edilmiş. Çevrelerindeki onlarca bina ayaktayken yıkılan binaları inceleyen uzmanlar binaların dere kumuyla yapıldığına dikkat çekerek beton dayanımı sıfıra yakın, kum gibi dağılmış. Hiçbiri yönetmeliğe uygun değil. 2007'de binaların hasarlı olduğunu tespit etmiştik diyor. Sabah gazetesinin manşeti Mahmut bizim kahramanımız. Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmut'un elleriyle kazarak enkazdan çıkardığı Dürdane Zülküf Aydın çiftiyle buluşmasında gözyaşları sel oldu diyor Sabah gazetesi. Dürdane Aydın'ın beni kurtaran çocuğu bulacağım çığlığı sosyal medyada yankılanınca Mahmut El Osman'a ulaşıldı. Dürdane Aydın, Mahmut'un annesinin Suriye'de olduğunu öğrenince ona sarılıp hiç üzülme artık ben senin annenim, kardeşinim dedi. Elazığ'a 3 ay önce üniversite eğitimi için yerleşen Mahmut El Osman spor yapmaya giderken deprem olunca hızla yıkılan binaya koşup Dürdane Aydın'la eşi Zülküf Aydın'ı enkaz altından çıkardı. Dürdane Aydın Mahmut'la buluşmasını gözyaşlarıyla anlattı. Telefonun ışığını görünce yardım istedik. Bizi kurtarırken eli kan içindeydi. Ama o bana abla dikkat et can var bir yerin kesilmesin diyordu. Dürdane Aydın'ın o bizim kahramanımız Hızır'ımız dediği Mahmut da şunları söyledi. Bendeki yaraların önemi yok. Önemli olan onların kurtulması. Cep telefonumda o an kayboldu ama önemli değil dedi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti her çabayı gösteriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kış günü evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin deprem anından itibaren tüm kurumları ve imkanlarıyla vatandaşların yanına koştuğunu, İçişleri, Sağlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlarının hemen bölgeye giderek çalışmalara nezaret ettiğini vurgulayarak ihtiyaç duyulan her türlü personel, araç, gereç ve teçhizat çok kısa sürede deprem bölgesine ulaştırılmıştır. Hem arama ve kurtarma çalışmaları, hem yaralıların tahliyesi ve tedavisi, hem de evleri yıkılan vatandaşlarımızın iaşe, ibadetesi konusunda gereken tüm tedbirler süratle alınmıştır diye konuştu. Erdoğan, gerek Kızılay gerek AFAD yoğun bir çalışmayla zaten imkanlarını seferber etmiş durumda. Kış günü evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde sarmaya başlamıştır. 7'den 70'e milletimizin tüm fertlerinin deprem bölgesindeki kardeşleriyle sergilediği dayanışma her türlü takdirin üzerindedir. Gerek Elazığ'da gerek Malatya'da bu tabloyu bizzat yerinde görerek müşahede ettim ifadelerini kullandı. Yeni Şafak gazetesinin manşeti: önce o teyzeyi kurtarın. Azize enkaz altındayken yardım ekibine böyle seslendi demiş Yeni Şafak gazetesi. Elazığ depreminin sembollerinden biri olan Azize Çelik, kendisini enkazdan çıkarmaya çalışan yardım ekibine "O teyzenin sesi gelmiyor, sesi kesildi. Önce onu çıkarsaydınız, sonra beni çıkarın." diye seslendi. Bu fedakarlıktan çok etkilenen ekipler yine de önce Çelik'i çıkardı. Çelik'in teyze dediği 65 yaşındaki Hatun Yamuş da kısa süre sonra kurtarıldı diyor Yeni Şafak gazetesi. Türkiye gazetesinin manşeti: duygu yüklü dayanışma. Türkiye acıda birleşti. Devlet millet tek yürek olup Elazığ'ın yaralarını sarmak için seferberlik başlattı. Depremde 39 can verdik. 32'si yoğun bakımda, 92 yaralı hastanede. Onlarca bina yıkıldı. Enkaz altından 45 kişi kurtarıldı. Türkiye acıyı dindirmek için yarışa girdi. Resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve halk afetin merkezi Elazığ'a yardım olup yağdı. Zor durumdaki Suriyeli sığınmacılar da bu seferberliğe destek verdi diyor Türkiye gazetesi. Akşam gazetesinin manşeti: gurur duyduk. 6.8'lik deprem sonrası gösterilen devlet refleksi, arama kurtarma ekiplerinin özverisi ve Türk milletinin dayanışma ruhu büyük bir acıya daha merhem oldu. Deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları hem de yardımlar AFAD koordinasyonunda gerçekleşti. Sahada kaos değil, 99 depreminden nasıl ders çıkarıldığını gösteren bir düzen vardı. Jandarma arama kurtarma timleri ilk andan itibaren enkazdaydı. 24 saatte yükselen "tamam geleceğiz" sesi ve 2,5 yaşındaki Nusra ile annesinin kurtarıldığı mucize anlar Jack'ı hafızalara kazıdı. Ulusal Medikal Kurtarma ve 112 ekipleri çalışmalarında en kritik rolü aldı. Aziz dahil 8 kişinin kurtarılmasına vesile olan UMKE görevlisi Türkiye'nin kahramanı oldu. Bölgedeki hastaneler tam kapasiteyle çalıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri yardımların bölgeye hızlı ulaşması için 9 nakliye uçağıyla hava köprüsü oluşturdu. İnsansız hava araçları hasar tespiti için görev yaptı. Mehmetçik depremzedelere çadır kurdu. Yardımların ulaşmasını sağladı. İHH ve AKUT başta olmak üzere yardım kuruluşları, Sakarya ve Ankara Büyükşehir Belediyesi dahil belediyelerin itfaiye ekipleri özveriyle çalıştı. 27 saatin sonunda 45 kişi enkazdan kurtarıldı. Kızılay, Malatya ve Elazığ'da depremzedeler için kışlık çadırlar kurarken 4 mobil ve 2 sahra mutfağıyla 3 öğün sıcak yemek vermeye başladı. Psikolojik destek ekipleri köylerde çalışma yürüttü. Diriliş Postası'nın manşeti: devlet Hızır gibi yetişti. Marmara depreminde devletin operasyonel gücü felç olmuştu. Elazığ depreminde ise devlet ve millet tek yürek olurken yaralar hızla sarıldı. Depremin duyulduğu ilk dakikadan itibaren harekete geçen bakanlar soluğu bölgede alırken 81 ilin kamu ve sivil toplum kuruluşları şehre yardım yağdırdı. Milat Gazetesi bugün manşet turumuzun son gazetesi olacak. Milat Gazetesi'nin manşeti: hayata tutundu. Minik Yusra 28 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Elazığ'ı vuran 6.8 büyüklüğündeki depremde 39 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmalarının ikinci gününde mucize yaşandı. Anne Ayşe Yıldız ve 2,5 yaşındaki kızı Yusra kurtarıldı.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Ergül Birgül hattımızda bizi bekliyor. Ergül Birgül günaydın.
Günaydın, iyi sabahlar, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var? Sözü size bırakıyoruz.
Malumunuz Elazığ ve Malatya'yı vuran depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri dört bir yandan çalışmalarını halen sürdürüyor. O çalışmalarda Ankara'dan yakından takip ediliyor. Burada AFAD Kriz Koordinasyon Merkezi 24 saatinde esaslı bir mesaiyle çalışmaları yakından takip ediyor. Birebir izliyor diyebiliriz. Yine bugün de AFAD'da gözler kulaklar orada olacak. Zira çalışmalar söylediğim gibi yakından takip ediliyor. Mucizenin geldiği haberler yine ilk olarak AFAD'dan duyulacak bugün de diyebiliriz. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle devam edelim dilerseniz. Afrika turuna çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlk durak Cezayir olacak ve Cezayir'in ardından Gambiya'yı ziyaret edecek. Daha sonra da Senegal'e geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Afrika turu bu şekilde olacak. Diğer yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mesai bugün devam ediyor. Milli Savunma Komisyonu toplanacak. Malumunuz geçtiğimiz günlerde Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit hayatını kaybetmişti ve vasiyeti üzerine de devlet mezarlığına defnedilmişti. İşte bu defin için bir kanun teklifi mevzu bahis olmuştu. Partilerin uzlaşmasının söz konusu olduğunu söylemek gerekir. Bugün saat 15'te komisyon toplanacak bu kanun teklifi üzerinde görüşmek için. Ve terörle mücadele elbette ki devam ediyor. FETÖ'nün 15 Temmuz'da ve girişimin davaları yine bugün de sürecek. Kara Kuvvetleri Komutanlığı davası, Jandarma Genel Komutanlığı davası, Akıncı Üssü davası ve ara karar sonrası devam edilecek yine. Ve son olarak da Süleyman Menteş davası da bugün Sincan Adliyesi'nde görüşülecek davalar arasında. Son olarak CHP'den bir başlıkla kapatalım. CHP MYK bugün toplanacak Genel Başkan Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda ve sonrasında da parti sözcüsünün bir açıklama yapmasını bekliyoruz.
Ergül Birgül teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz TV24 Ankara Haber Müdürü Necdet Tunaç. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, iyi günler.
Teşekkür ediyoruz. Bugün gündemi ve gazete manşetlerini sizinle birlikte değerlendireceğiz. Aslında 24 Ocak gecesi 20.55'te Türkiye'nin aldığı haber bütün gündemi de değiştirdi. 24 Ocak'ta 6.8'lik bir deprem meydana geldi. Elazığ merkezli ama Malatya'da ve çevre pek çok illerde hissedildi. Büyük bir depremdi. 39 kişi hayatını kaybetti. 1600 kişi yaralandı bu depremde. Bu depremle ilgili ayrıntılar gazete manşetlerinde yer alıyor. Siz nasıl değerlendireceksiniz yaşadığımız hafta sonunu?
81 ilin 60'ının deprem kuşağında olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Yani bu evet. Maalesef bir gerçek. Bunu inkar edemeyiz. Ama şöyle bir durum söz konusu. Çok uzunca bir süredir Doğu Anadolu fay hattının aktif olmadığını görüyoruz. Yani aktiflikten kastımız 500 üzerinde deprem yaşanmadığını görüyoruz. Özellikle bu bölge üzerinde. Hatta bazı jeoloji mühendisleri ve bu konuyla ilgilenen bilim adamlarında yapmış olduğu değerlendirmeler var. Biz hep Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde duruyoruz. İşte İstanbul'da ne zaman deprem olur, etkisi ne olur, can kaybı olur mu, bununla ilgili tedbir alınıyor mu derken Anadolu üzerindeki bir başka fay hattı ki baktığımız zaman Afrika tabakasına kadar etkileyen bir alan. Şimdi biraz önce Malatya ve çevre illerden hissedildiğiniz zaman baktığınız zaman Suriye'de, Kuzey Irak'ta,
Lübnan'da,
Çorum'da, yani Ankara'nın kuzeyinde bile hissedilebilen evet, bir evet, evet. Depremden bahsediyoruz. deprem kuşağında yaşıyoruz. Yani tabii ki depremi engelleyemeyiz ama deprem öncesinde yapmamız gereken birçok şey var. İşte siz de gazete başlıklarında, özetlerde okudunuz. İşte o dere kumundan yapılan binalar, kolonların, kirişlerin yeterince kuvvetli olmaması. Bunlar ilk defa duyduğumuz şeyler değil. Van depreminde de duyduk. Gölcük depreminde de duyduk. 99 Marmara depreminde de duyduk. Sakarya Düzce depreminde de duyduk. Emin olun başka depremlerde yıkılan binalara baktığımız zaman onlarda da benzer olaylarla karşılaşacağız. Evet. Yani burada bir ihmal var mı? Var. Örneğin mesela depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde daha önce yaşanan bir depremden dolayı 4000 yakın konutun yıkılıp yeniden yapıldığı ortada. Ama baktığımız zaman Sivrice'de yıkılan bina sayısı son derece az. Neden? Çünkü daha önce bir deprem yaşanmış, bundan ders alınmış ve binalar, yıkık binalar, çürük binalar yeniden güçlendirilmiş ya da yapılmış. Ama diğer taraftan baktığımız zaman daha çok binaların yıkıldığı yerler maalesef işte bir site, 4 bloktan oluşan bir site, 3 tanesi yıkılmıyor, bir tanesi yıkılıyor. Yani bunu depremin şiddetiyle değerlendirmemiz mümkün değil. Ya da ne bileyim 3 tane binayı iyi yapıp 4.sünü yapmamayla da bunu ilişkilendirmeyiz. Burada yani tamam devlete de hesap sorulmak zorunda. Neden incelemedin, neden araştırmadın diye ama bir ortada bir kaotik bir suç varsa bunu eşit şekilde paylaşmakta fayda var. Yani bu iş bina yapan kim? Hangi tarihte yapmış? Ne kullanmış? Yani mesela bugün hep konuşuyoruz İstanbul'da deprem olursa ne olur diye. İşte bundan daha büyük bir deprem olmaz. 6.8 şiddetinde yaklaşık 30-35 saniye sürüyor. Ama yıkıcı etkisi oldukça kuvvetli. Ama bilim adamlarının söylediği kadarıyla o işte pik noktasına geldi. Yani 6.8 magnitüde geldiği yani o şiddete geldiği alandaki süre çok kısıtlı. Yani orada mesela 5 saniye sürmüş ama işte Allah korusun o 10 saniye 15 saniye sürse bugün çok daha farklı bir senaryoyla evet. karşılaşabilirdik. Evet. Depremi yaşadık, şokunu atlattık ama sonrasında yani dün AFAD'a gitti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve orada 0 dakika vurgusunda bulundu. Bu tür durumlarda 1 dakika bile geçmeden 0 dakika içerisinde harekete geçme durumu. Van depreminde bunu yaşadık aslında. İmkan var, olanak var. Ama bu imkan ve olanakları nasıl değerlendirmesi konusunda bir stratejik bir hatada bulunuldu. Yani o planlama ve koordinasyonda bir eksiklik hissedildi. Van depreminden Türkiye'nin büyük bir nasıl söyleyeyim ders aldığını söyleyebiliriz. Ama daha da çok bu konuyla üzerine düşmemiz gerekiyor. Yani tamam deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları son derece yerinde. Organizasyonda bir problem gözükmüyor gördüğümüz kadarıyla. Arama kurtarma ekipleri ne kadar bilinçli olduğunu görüyoruz. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dev nakliye uçakları alması nedenle önemli olduğunu gördük. Yüzlerce binlerce ekipman ve teçhizat 8 nakliye uçağıyla birlikte anında Malatya'ya gönderildi. Diğer taraftan baktığımız zaman da o planlamanın çok başarılı bir şekilde yürütüldüğünü görüyoruz. Ama diğer taraftan baktığımız zaman da bu deprem için bir tedbir alındı mı alınmadığını görüyoruz. Evet. Yani işte bu yıkılan binalar hayatını kaybeden işte bazı uzmanlar ya 39 kişinin hayatını kaybetmesi iyimser bir tahmin ama neden 39 yani? Neden kimse mesela bu
kimsenin burnu kanamasaydı.
Neden Japonya'da oluyor da insanlar ölmüyor ya da ne bileyim neden başka bir ülkede bu deprem yaşanıyor da uzak doğuda özellikle deprem kültürünün bu kadar yoğun yaşandığı bir ülkede mesela Japonya'da deprem oluyor. Japonya depremle uğraşmıyor ki sonrasında. Bir de tsunami ile uğraşıyorlar. Evet. Ve baktığımız zaman da sadece ve sadece yani başarısızlık olarak değerlendirebileceğimiz bir Fukushima faciası var onların. Yani nükleer santrallerinden kaynaklanan bir olumsuzluk var. Ama onun haricinde son derece sakinler. Binalarını ona göre inşa etmişler. Teknolojiden faydalanmışlar. Mesela şimdi okuyorsunuz jandarma arama kurtarma ekiplerinin geliştirdikleri yeni yöntem. Bunların hepsi çok güzel. Yani işte o metrekareye düşen canlı sayısının tespiti, sensörlerin yayılması, işte dakikada 2 milyon sinyal gönderip lazer, görüntüsü bunun geri dönüşümü alan cihazlar. Bunların hepsi harika. Elbette kullanılması lazım ama biz bu teknolojiyi kullanma ihtiyacımızın olmaması gerekiyor.
Evet. Bir de şu ortaya çıktı bu depremde. Aslında depremin olacağı yeri tespit etmede çok iyi bir noktaya gelmiş bilim adamları. Neredeyse nokta atışı yapmışlar öncesinde. Öyle değil mi? Ona göre belki hazırlıkların yapılmasının hızlandırılması gerekiyor bundan sonrasında.
Doğal afetler arasında Arzu Hanım belki de en korkutucu olanı deprem. Neden? Çünkü bilinmiyor.
Saati bilinmiyor.
Saati bilinmiyor, dakikası bilinmiyor. Yani şöyle, bir dakika öncesine kadar bilebiliyorsun ama bir dakika öncesinden evet. bilmeniz size ne kadar yeterli bilmiyorum. Yani işte o yıkılan binadan bir dakika içerisinde nasıl çıkacaksınız? Çıkacak mısınız? Ya da işte o yaşam üçgeni denen alanı nasıl oluşturacaksınız? Evet. Evet. Mesela daha önce de konuşmuştuk biz bunu, yanlış hatırlamıyorsam. Gene bir deprem sonrasıydı. Kaçımızın evinde bir bu tür durumlar için hazırlanmış bir çanta var?
Evet.
Kaçımız aile bireyleriyle, fertleriyle başımıza böyle bir şey geldiği zaman nerede buluşacağımızı belirlemiş durumdayız. Ya da hangi alanlarda deprem merkezleri var? Mesela Elazığ'da yaşanan bu depremde depremzedeler deprem yaşadıktan sonra nerede toplanacaklar? Örnek bir soru. Ha, bu toplanma merkezleri biraz daha geride kaldı baktığımız zaman. Yani biraz nasıl söyleyeyim, onun üzerine çok efor sarf edildi depremin önüne geçmek için ama... Yani Allah korusun, şimdi baktığımız zaman bu Elazığ'da yaşandı. Bu şiddetli bir deprem veya daha büyük bir deprem İstanbul'da, Kocaeli'nde yaşansa ne olur?
Evet.
İzmir'de yaşansa ne olur? Evet. Mesela geçen gün 3.8 şiddetinde deprem yaşandı Ankara'da. Hissettik.
Evet.
Ürktük.
Evet. Yani, çok ürktük tabii.
Yani sonrasında yaşanan deprem ürktük. Ki Ankara, bu coğrafya, Konya baktığımız zaman her iki fay hattının arasında kalan ve deprem riskinin diğer illere göre nispeten daha az olduğu bir yer. Hı hı. Ama tedbirimiz var mı? Yok.
Evet.
Yok. Yani bu işte bir deprem çantamız yok. Yani bu deprem çantası değil de doğal afet çantası demek daha doğru olur.
Evet. Bir de biz deprem kuşağında değiliz diye Ankara'da biraz daha rahat hissediyoruz.
Daha rahat hissediyoruz. Ama değil. Şey. Değil tabii kötü yani. Şey. Yani evet. Şimdi örnek veriyorum, Çorum'un üzerinden geçiyor Kuzey Anadolu evet. fay hattı ya Doğu Anadolu fay hattı. Kuzey Anadolu fay hattı birleşiyor. Şimdi Allah muhafaza orada bir deprem olsa Ankara etkilemeyecek
tabii
mi?
Tabii. İlla ki. 99'a dönelim. Orada yaşanan o deprem Ankara'da da hissedildi.
Hissedilmez olur mu?
Hem Ağustos'ta hem Kasım'da yaşanan iki ayrı deprem olmuştu. İkisini de hissettik.
Bir de bu depremin yaşandığı bölgede en son yıkıcı bir deprem 150 sene sonra önce yaşanmış.
Evet.
Yani işte.
Uyuyor fay.
Uyuyor fay ve stres durağa çıkıyor.
Evet.
40 kilometrelik bir kırıktan bahsediliyor. Yani 40 kilometre düşündüğünüz zaman rakamlar çok böyle ufak tefek gibi geliyor da bir fay hattının 40 kilometre çöktüğünü düşündüğünüz zaman işte bu biraz ürkütücü.
Evet.
Yerin 7 kilometre altında yaşanıp da üstüne bu kadar zarar vermesini düşündürücü. Mesela ben o deprem olduktan sonra, yani o 3.8 olduktan sonra sabah ofise geldiğimde düşünmüştüm. Ya biz yeri geliyor bir koltuğu yerinden kıpırdatamıyoruz. Ya da ne bileyim bir mobilya taşırken iki kişinin ihtiyacı da koca bina sallanıyor. Koca şehir sallanıyor.
Evet.
Yani bunun için bir tedbir almamız gerekiyor. Hı-hı. Yani gerekirse tüm binaların yeniden fay hattı üzerinde bulunan binaların tamamının incelenmesi. Kardeşim bu bina çürük. Ya sen yap. Ya ben yapayım ama parasını senden alayım diye devletin müteahhitleri bunu söylemesi gerekiyor.
Evet, nitekim çalışmaların başladığı bilgisi var bir kentsel dönüşüm için o bölgede. bu da sanıyorum olumlu önümüzdeki süreç için.
Olumlu ama şimdi Elazığ'da olumlu. Malatya'da
sonra ne olacak?
Diyarbakır'da ne olacak? İstanbul'da ne olacak? Kuzey Anadolu farkı mesela Van'da önümüzdeki birkaç saat içerisinde deprem olmayacağının garantisini kim veriyor? Orada deprem kuşağı üzerinde.
İşte bilim adamlarına o dediğim onun için hani altını çizdim. Bundan sonra nerelerde olabileceğini de anlattılar aslında
evet.
deprem sonrası evet. bilim adamları. Özellikle belki ilk aşamada oralara yoğunlaşıp bütün ülkedeki binalar belki bir şekilde gözden geçirilmelidir.
Yani şunu unutmayacağız. Yayınımızın başını ifade ettik. 81 ilin 60'ı deprem kuşağı üzerinde.
Evet.
Ve biz bir dinamitin üzerinde oturuyoruz. Bu dinamitin fitilini ne zaman o fitilden çıkarırsak, dinamitin lokumundan çıkarırsak o zaman rahat edeceğiz. Belki depremsiz bir ülke olmayacağız ama en az zararlı atlatmanın planlamasını yapacağız. Bu kadar basit.
Evet, kimsenin burnu kanamasını istiyoruz.
İnşallah.
Ama depremleri yaşayacağız.
Doğru.
Durumu onu gösteriyor. Şimdi bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyareti, şu an yaptığı Afrika ziyareti gazetelerde yer alıyor. Üç ülkeye gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cezayir, Gambiya,
Senegal.
Ve Senegal. Evet. Gitmeden önce Atatürk Havalimanı'nın devlet konuk evinde bir basın toplantısı düzenledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hem tabii depreme yönelik açıklamaları oldu, hem bu ziyarete yönelik. Bu ziyaretin ana başlığını Libya'da yaşananlar ve tabii ki Afrika ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi konusu oluşturuyor. Nasıl değerlendireceksiniz bu ziyareti?
Önceden planlanmış bir ziyaret olduğunu söylemekte fayda var. Önce isterseniz Afrika'ya, yani Cezayir'e gitmeden önceki yapmış olduğu değerlendirmeleri bir ifade edelim. Deprem sonrası biliyorsunuz bölgeye gitti, incelemelerde bulundu. Depremin hemen sonrasında özellikle sosyal medya üzerinden bir takım provokatif mesajlar atıldı. İşte filanca köydeyiz, bize yıllardır devlet tarafından yardım gelmedi, şimdi gelmesini bekliyoruz. İşte yerin altındayız, enkazın altındayız falan diye mesela bakıyorsunuz, Muğla'dan atılmış mesaj. Ya da filanca yerdeyiz, bize yardım edilmiyor, işte hükümet gene bile bize kulağını tıkadı. İşte şu tarihte biz onlara oy vermediğimiz için devlet bize böyle yapıyor. Ya da şöyle oluyor, bakıyorsunuz mesaj Zonguldak'tan geliyor, örnek veriyorum. Bununla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamalarda bulunmuştu. Bunun üzücü tarafı, bu paylaşılan mesajların bazı siyasi partili milletvekilleri ve parti yöneticileri tarafından da ya böyle bir şey var, artık bu işlere bir son verseniz diye itilal çağrısı yapıyorken bir anlamda bu kötü emelli mesajlara alet olma durumu vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya değindi. Sonrasında da işte Cezayir, Gambiya ve Senegal üçgeninde başlayacak olan Afrika seyahatinin ilk durağı olan Cezayir'e gitti. Cezayir bizim için önemli bir ülke. Şöyle önemli bir ülke. Aslında Cezayir'in Türkiye'ye karşı biraz kalbi kırık. Şöyle ki zamanında Fransa karşısında Türkiye'nin takılmış olduğu tutum nedeniyle Cezayir Türkiye'ye karşı biraz her zaman için son dönemde, özellikle son 30 yıl içerisinde mesafeli yaklaşmış, 40 yıl içerisinde. Hatta dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından bizzat özür dileniyor Cezayir'den. Yani doğru söylüyorsunuz, biz sizin yanınızda olmalıydık. Fransa'nın Cezayir'de işlemiş olduğu soykırıma karşı sizin yanınıza yer almalıydık ifadesini kullanıyor. Özellikle son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tunus'a gitmesi, sonrasında Cezayir Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu'na gitmesi ve Cezayir Cumhurbaşkanı bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkesine davet etme girişimiyle birlikte, ki Berlin için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tunus, Cezayir ve Katar'da Berlin'de olmalı çıkışı, hı hı, ikili ilişkileri biraz böyle hareketlendirdi. Dün de Tebun tarafından karşılandı. Cezayir'de oldukça sevilen bir ülke olduğumuzu söyleyebiliriz. Giden arkadaşlarımız şunu ifade ediyorlar. Mesela örnek veriyorum, siz bir alışverişe gidiyorsunuz ve sizin Türk olduğunuz öğrenilir ise 10 yazıyorsa o etiketin üzerinde, sıfırı çizilip size 1 liraya o ürün verilebiliyor. O kadar seviyorlar sizi diyor. Ama diğer taraftan baktığımız zaman da Tunus ve Cezayir'in üzerinde işte o bahsettiğimiz Fransa'nın etkisi oldukça kuvvetli. Yani Fransa'ya sormadan pek bir şey yapamıyorlar. Ama bu ziyaretler zaten ikili ülke ilişkilerini arttırır. İşte 4 milyar dolar ticaret hacmi varmış iki ülke arasında, çoğunluğu inşaat sektörü olmak üzere. Bunu nasıl 5-6 milyar dolara çıkarabiliriz, ne hesaplamalar yapılıyor. Diğer taraftan Libya konusunda iki ülkenin en fikir olduğunu görüyoruz. Libya'nın içlerine kimse müdahale etmemeli ama diğer taraftan Libya'nın meşru hükümeti de korunmalı ifadesi dikkat çekici. Tüm bunları değerlendirdiğimiz zaman da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaret son derece önemli. Bugün Gambiya'ya gidiyor. Hatta şu sıralarda Gambiya'da bulunması gerekiyor. Bir başka önemli ziyareti de yarın Senegal. Senegal Afrika'nın deve dişi ülkelerinden biri. Hem jeostrateji bakımından önemli, hem maden kaynakları bakımından önemli. Neden Afrika? Afrika şu açıdan önemli. Bugün Çin'de 5 milyon Çinli'nin Afrika'da ticaret ilişkilerini geliştirmek için yer aldığını söylersek herhalde abartılı bir şey söylememiş oluruz. Biz geç bile kaldık aslında Afrika için. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün giderken söyledi. 27 defa Afrika ülkelerini ziyaret gerçekleştirdik dedi. İşte ne bileyim, hem ticaret, ama diğer taraftan baktığımız zaman mesela FETÖ'nün en yoğunlaştığı, yeniden organize olduğu kıtaların başına geliyor Afrika. Oralarda rahatlıkla çünkü zaten eğitime, teknolojiye ve insan yardıma ihtiyacı muhtaç olan ülkeler var aralarında. İşte FETÖ de bunu çok rahat bir şekilde kullanabiliyor. Orada işte okul açıyor, ne bileyim devlet başkanının oğlunu okulda eğitiyor. Hem kendine yatırım yapıyor ilerleyen dönemler içerisinde kendi stratejisini geliştirmek, kendi lobilerini yürütebilmek için. Hem de diğer taraftan baktığımız zaman devleti ele geçirmeye çalışıyor. Yani çok tanıdık bir hikaye gördüğünüz gibi. Senegal'de bu üçgen içerisinde oldukça önemli bir ülke. Çünkü Senegal bölgenin Türkiye açısından yaklaşılması gereken hem ticari hem de stratejisi açısından en kritik ülkeler arasında yer alıyor.
Peki, evet, önemli bir ziyaret. Dönüşte de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları olacak muhakkak. Onları da değerlendireceğiz.
Ayağının tozuna Milli Güvenlik Kurulu'na giriyor. Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık yapacak.
Peki, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için TV24 Ankara Haber Müdürü Necdet Tunaç konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler yeni günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Üstün Dikeç. Hocam hoş geldiniz
programımıza. Hoş bulduk Arzu Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Çok üzücü bir hafta sonunu geride bıraktık. Evet. Biraz önce Necdet Tunaç'la da konuştuk. Elazığ merkezli 6.8 büyüklüğünde bir deprem yaşadık ama genişçe bir alanı etkiledi. 39 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1607 vatandaşımız yaralı. Tabii yıkılan evler var. Ekonomik açıdan değerlendirirsek ekonomi sayfalarında deprem bölgesine yardımların sürdüğü başlıkları, haberleri var. İş dünyası seferber oldu deniliyor. Konutlar için de 1400 konutun yeniden yapılacağı bilgisi var. Nasıl değerlendireceksiniz depremi?
Her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti'ne geçmiş olsun diliyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Geri kalanlara da başsağlığı diliyorum. İnşallah bu olumsuz tabiat faciasının yaralarını en kısa zamanda atlatırız. Hakikaten Türk milletinin özelliği bu. Birdenbire bir araya geliyorlar ve birbirlerini destekliyorlar. Çeşitli kanallarda, çeşitli kişiler ve hemen hemen herkes bir yolunu bulup buraya hem maddi hem de manevi yönden desteklerde bulunuyor. Tabii hükümet başta olmak üzere yürütme organı olarak sizin söylediğiniz konularda tabii iki türlü yardım söz konusu buraya. Bir tanesi akciğer yardım. Orada çeşitli ihtiyaçları var kişilerin. Onların karşılanması lazım. Bir de kış şartları olduğundan barınma, ısınma sorunları var. Ve tabii bu kısa vadede, orta ve uzun vadede, yani bir yıl içerisinde de yıkılan konutların yerine yenilerinin yapılması lazım. Yalnız orada Arzu Hanım sadece yıkılan değil, hafif hasarlı dahi olsa bir binaya artık psikolojikman kimse girmek de istemez. Onları da dahil ettiğimiz zaman o sizin belirttiğiniz hükümet tarafından açıklanan 1400 konutun kafi gelmeyeceğini zannediyorum. Ama yapılmayacak bir şey değil. Yaralarımızı kısa sürede kapatacağız, öyle tahmin ediyorum. Şimdi tabii inşaat olunca veyahut alışveriş olunca ticari hayatta devam ediyor. Ekonomik bakımdan orada birdenbire büyük bir genleşme ve yatırımlar olacak. Bu yatırımlar iki yönden, bir kamunun yaptığı, bir de kişilerin ve özel sektörün yaptığı katkılar var. Tabii bu inşaat işleri özel bir durum. Maliyeti de yüksek ve de vakit alıcı. Şimdi zannediyorum ilk önce çadır mahiyetinde, ısıtmalı çadırlar mahiyetinde, daha sonra da prefabrik evler. Nitekim belirli bazı sanatkarlarımız falan çok sayıda prefabrik ev bağışında da bulundu. Bunların yapılmasını özel şirketler de finanse ediyorlar. Dolayısıyla onlara bakımından oraya da güzel bir şeyler yapılırken firmalar da üretimde bulunacaklardı. Üretimde bulunmak demek artık değer yaratmak demek. O da hem milli geliri olumlu yönde etkileyen, bu olumsuzluktan kaynaklanan olumlu bir etken olarak karşımıza çıkacak. İnşaat dediğiniz zaman çimentosundan demirine kadar ve işçiliğine kadar birçok firmalar bundan nemalanacaklar. Tabii burada özel bir durum olduğu için parasal bakımdan, kazanç amacıyla değil, topluma katkı bakımından bir işlem olacak ama her türlü girdi malının üretiminde bir artış olacak. O da milli geliri artıracak. Yeni iş alanları doğacak. Hatta ümit ederim orada bu inşaat işleri yapılırken orada mağdur olan kişilerin çocukları veya işsizlerin de inşaat alanlarında istihdam edilmesi de istihdamımız da zaten biliyorsunuz işsizlik de Türkiye'de bir sorun. Çifthanelerde hala daha indiremedik. Dolayısıyla önemli bir katkıda bulunacağına inanıyorum.
Peki.
Artı tabii yiyecek, gıda veya da bir giyinme sektörleri de olumlu yönde etkilenecektir.
Peki. Bir de tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Afrika ziyareti var. Cezayir, Gambiya ve Senegal ziyareti. Önemli bir ziyaret. Ekonomik açıdan değerlendirirsek neler söyleriz?
Şimdi Türkiye bu konuda biraz geç kaldı. Bu hükümet zamanında ilk defa başladı. Ben Kuzey Afrika ülkelerinde çeşitli konferanslar nedeniyle bulunduğum için orada görmüştüm. Çin ve Güney Afrika, yani batılı ülkelerin koloni devrinden sonra yoğun bir şekilde başta Çin olmak üzere ve Güney Kore çok büyük yatırımlar yapıldı. Yani pazarları ele geçirdiler. Hem inşaat sektöründe Libya'da olduğu gibi güneyden, Ekvador'dan, dağlardan su getirme gibi dörde dört çapındaki borularla su getirdiler. Yani üretime geçtiler. Deniz suyundan elde edilmeli büyük yatırımlar yapıldı. Türkiye bu alanda biraz geç kaldı. Şimdi oraya gitmesi sadece inşaat veya bu elzem maddeleri olan talepten dolayı değil, o yeni ülkeler olduğu için orada da sanayi artacaktır, üretim artacaktır ve bu ülkelerin çok büyük kaynakları da var. Yani emtia bakımından altın, gümüş gibi değerli maddelerin yanı sıra sanayide kullanılan birçok emtia maddeleri de orada fazlasıyla var. Özellikle petrol ve petrol türevlerinde olduğu gibi Nijer'de, Nijerya'da olduğu gibi. Buraların işletmesini zaten kartel şeklinde oluşan akaryakıt üzerine çalışan firmalar elde ediliyordu. Ama Türkiye bu bakımdan biraz geç kaldı. Bu hükümetin 3 senedir de oraya doğru akımları var. Ama tabii geçmişten kaynaklanan Orta Afrika ve Güney Afrika ülkeleri değil de daha çok Kuzey Afrika ülkeleriyle bizim Osmanlı'dan kaynaklanan ilişkilerimiz var. Biraz önce arkadaşımızın da söylediği üzere hem gecikmişlik var, bir de olumsuzluklar da olmuş. Dolayısıyla Türkiye'ye bakış açıları oradaki Berberi Araplarıyla normal Arapların veya Mısır'daki Kıptilerin bakış açısı çok daha farklı. Çünkü Mısır'da bugün emin olun çok garibinize gelecek ama sabahleyin Bloomberg televizyon kanalında da gösterdi. Dışa açılım ve yatırım yapılabilirlik bakımından bizim çok çok üstümüzde. Biz eksiği oynarken onlar BB Plus yani Uluslararası Kredici Derecelendirme Kuruluşları bakımından üstün. Bunları dikkate alarak, hesaplayarak girişimlerde bulunması lazım. Ben inanıyorum devlet büyüklerimiz bu konulara kendilerine bilgi veriliyordur ve akılcı, uysal kararlar alacaklarına ve nereden kazanç sağlarsak orada başlamakta yarar olacağına inanıyorum.
Peki. Şimdi tabii bir diğer önemli konu başlığı Çin'den yayılan koronavirüs ve bu kaynaklı gelişmeler de ekonomik açıdan tüm dünyayı etkiliyor.
Tabii.
Özellikle Çin ekonomisini çok etkiliyor. Bir kere turizm, onların belli bir tarihi, turizmin hareketlendiği bir tarih. Ona biraz darbe vurmuş durumda. Bir de diğer ülkelere yayılması tehlikesi var. Bu koronavirüsü ekonomik açıdan değerlendirirseniz önümüzdeki süreçte hem Çin ekonomisine hem dünya ekonomisine ne tür zararlar verebilir?
Şimdi bunu iki açıdan bakmak lazım. Bir, Çin bakımından bakıldığı zaman Çin son 5 yıldır özellikle 2012'den sonra ekonomik bakımdan içe dönüklüğü başlaması sonucunda büyüme oranları düşmeye başladı. Yani %6 civarlarına geldi. Bu kendini iç dönüşün kendi yaşam seviyelerini yükseltmek bakımından olumlu bir yönde. Ama dışarıdaki de pazarlarını da kaybetmek istemediler. Fakat bundan 3 sene önce 2017'den itibaren ABD ile başlayan dış ticaret olumsuzlukları, ticaret savaşları da Çin ekonomisini hayli yıprattı. Ancak son 3 aydır verilere baktığımız zaman artı yönde tekrar imalat sektöründe ve sizin bahsettiğiniz turizm sektöründe olumlu gelişmeler görüyoruz. Çünkü artık onlar da pazar payı yüksek olan bir ülke. Ama tabii hastalık koronavirüsünde olduğu gibi öldürücü, bir ay içerisinde öldürüyormuş duyduğum kadarıyla. Böyle bir şey yaygın ve bulaşıcı olduğu için kimse de gitmek istemez. Yani Çin ne kadar güzel tabii varlıkları da olsa, eski tarihi yapıları da olsa, setti de olsa, mabetleri de olsa artık kimse gitmek istemez. Çünkü öldürücü bir hastalık.
Yalnız buradan buraya gelenler içinde aynı şey.
Sabahleyin duyduğum kadarıyla efendim Arzu Hanım 10 ülkeye yayılmış. Bunlardan bir tanesi de Türkiye. Yani bu çok yaygın bir şekilde ilerliyor. Durdurulabilir mi? Tabii durdurulacak belli bir şey açımasından ama biliyorsunuz virüsler genetik bakımdan kısa dönemde kendilerine karşı alınan tedbirlere dayanıklılıklarını arttırıyorlar ve türleri de artıyor. Tabii toplumda bahsedilen bu efendim yılanmış yok örümcekmiş gibi şeylerde yemelerinden kaynaklar. Bunlar hep tevatür dediğimiz gerçek payı da var fakat o kadar etkili olan bir şey değil. Çünkü hayvanlarla bir ilişki kurduğunuz zaman bir şeylerin geleceğini de bilmeniz lazım. Siz herhangi bir suyu içemezsiniz insanoğlu ama hayvan çürümüş bir eti veya da sindirim sistemi Allah tarafından o şekilde yaratılmış dayanıklı. Ama insanlar öyle değil. Olabilir, belirli bir gelişme olabilir. Bu da eskiden olan domuz gribinde olduğu gibi belli müddet sonra yavaşlayacaktır. Yalnız yanlış hatırlamıyorsam Arzu Hanım, o yıllarda hatırlıyorum normal nezleden ölenlerin sayısı domuz gribinden ölenlerin çok çok katı üzerinde. Yani biz ortaya çıkan sembolik yaklaşımlara hemen çok ilgi duyuyoruz ama normal hastalıktan, nezleden ölenlere pek fazla dikkate almıyoruz. Çünkü nezle en kısa zamanda akciğer hastalıklarına neden oluyor. Bu da bir virüstür. Virüse karşı uğraşmak çok zor. Tabii eczacılık sektöründe oldu. Arkadaşlarımızla da biraz önce sohbet esnasında söyledim. Çok enteresan ilaç firmaları virüsün başlamasından 3. günden itibaren biz araştırmalarımızı hızlandırdık. Laboratuvar çapında önleyici aşıları da bulduk, yakında da bulacağız diyor. İnsan, benim gibi kötü niyetli olan insanların aklına geliyor acaba bunlar yayınlandı da hastalığın tedavisini, ilaçlarını mı satacaklar diye de benim aklıma geliyor. Kötümser bir yaklaşım. İnşallah öyle değildir. Bu hastalıktan muzdarip olanların acil tedavi ihtiyaçları var. Geçmiş olsun dileklerimi iletmekten başka bir şey yok. Ancak bizler de özellikle temizlik konusunda ve ilişkiler konusunda çok dikkatli olmamız lazım.
Evet, oradan gelen, Çin'den gelen malzemeler konusunda da böyle bir sınırlama getirilebilir mi hocam?
Ama şey olarak daha çok hava yoluyla bulaştığını söylediler. Yoksa bir kullanılan malzemelerden dolayı değil. Nitekim gümrüklerde baktığınız zaman daha çok sizin üzerinize bir makine, küçük el aleti şeklinde tutuyorlar. Ateş seviyenizine falan dikkat ederek bakıyorlar. Yani solunum yoluyla falan geçme ihtimali daha fazla.
Peki, evet. Bir de süremiz daraldı. Amerikan Merkez Bankası Fed bu hafta toplanacak. Neler çıkabilir bu toplantıdan? En son onu soralım.
Vallahi ben o konuda çalışmalar yapıyorum. Bir makale de hazırlamak üzereyim. Herhangi bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Sayın Trump geçen hafta yine Merkez Bankası'na küçük yollu bir saldırıda bulundu yönlendirme bakımından ama 11 üyeden çoğunun şu anda ne artırım ne de eksiltme yönünde bir şey yapacaklarını zannetmiyorum. Çünkü şu anda 3 göstergenin de normal yönde. Bir enflasyon %2'ler civarında. İstihdamda en yüksek bir oranı rastladılar. Son 20 yılın çok rahatlar. İş başvuruları bakımından ele aldığımız zaman faiz oranlarında da pek biraz da değişik yapılmayacaklar. Trump iş adamlığından geldiği için faizlerin yükselmesi onların aleyhlerine oluyor. Çünkü Amerika ihraç edilecek, satılacak malların fiyatları da artacağı için kendi aleyhlerine ona da pek müsaade edeceklerini zannetmiyorum. Zannediyorum bu yılın 2020'nin ilk iki yarısında ki toplantılarda büyük bir değişiklik olmayacak. Nitekim üyelerde de bu şekilde bir konuşmalar var.
Peki, evet, haftanın başında ekonomi dünyasının başlıkları bu şekildeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Üstün Dikeç konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
İmza Sevinç Aksu.
20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız. LÖSEV.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.
Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
Bu Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaksi 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz. Telefon attığımızda Türk Kızılay Genel Müdürü Doktor İbrahim Altan var. 24 Ocak'ta yaşadığımız 6.8'lik depremin ardından ne tür çalışmalar var? Orada durum nedir? Onu soracağız. Merhabalar efendim.
Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Biz de iyi çalışmalar, kolaylıklar diliyoruz size. Biraz önce de söylediğimiz gibi 24 Ocak'ta büyük bir deprem yaşadık Elazığ ve çevresinde. Şimdi Türk Kızılay'ı olarak bölgede neler yapıyorsunuz? Durum nedir? Onu soralım. Sözü size bırakıyoruz.
İyi yayınlar diliyorum. Şimdi 24 Ocak'ta meydana gelen depremin akabinde biz hemen zaten bölge afet yönetim merkezimiz var Elazığ'da. O harekete geçti. Köyün masasıyla birlikte çalışmaya başladı. Biz de Adana'dan, Muş'tan ve Erzurum'dan afetle alakalı arkadaşlarımızı ve beslenmeyle ilgili takımlarımızı buraya getirdik. Bunun yanında Ankara'dan ve Düzce'den de grup arkadaşlarımızı, profesyonellerimizi getirdik. Aynı zamanda da her gün onlarca gönüllü burada afetçilere yardım etmek için çalışıyorlar. Burada artık enkazların kaldırılma dönemi bitiyor. Yani iki enkaz da tamamen işten bitti. Bir enkazda şu anda çalışmalar sürüyor. Arama kurtarmacılar onu yürütüyorlar. Biz de kurulan çadırlarda olsun. Milliyetin Bakanlığı, Milliyetin Müdürlüğü okulları açtı. Okullara vatandaşlarımız giriyorlar ve burada barınıyorlar. Onların yemek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çadırlarda battaniye, yatak ve ısınma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gün gün tabii ki sayılar çadırlarda sayılar artıyor. Okullara giren insanlarımızın sayısı artıyor. Böylelikle daha organize, daha verimli bir çalışma yapıyoruz. Türkiye'nin her tarafından da bağışçılarımız bizleri arıyorlar ve bağışlarını gönderiyorlar. Bağışları da koordine ederek vatandaşımızın şu soğuk günlerde sıkıntı çekmemesi için ve bu depremin yaratmış olduğu psikolojik durumun da ortadan kalkması için de bir yandan da psikososyal destek veriyoruz. Yaklaşık 30 arkadaşımız afet bölgelerini gezerek okulları, evleri, camileri gezerek buralardaki insanlara afetleri nasıl baş edeceklerini, nasıl afetin krizinden ya da stresinden uzaklaşacaklarını kendilerine anlatıyor, kendilerine anlatıyorlar. İnşallah bir hafta, önümüzdeki birkaç gün içinde de durumun daha da iyileşeceğini ve bu vatandaşlarımızın biraz daha duruma alışkanlık göstererek evi sağlam olanların evlerine gireceklerini biz bekliyoruz. Zaten valiliğimiz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde de çevre şehircilik sorumluları şu anda ağır hasarlı evleri ve orta hasarlı evleri, has hasarlı evleri belirliyorlar. Bunlar belirlendikten sonra ona göre İçişleri Bakanlığımız bir tedbir alıyor. Afetle ilgili bir konteyner kentin kurulması söz konusu. Biz de yine orası da kurulduğunda oranın beslenme ihtiyaçlarını da karşılayacağız. Genel olarak baktığımızda hem bağış açısından, hem operasyonlar açısından, hem koordinasyon açısından gayet güzel bir çalışma yürütülüyor. Beslenme ihtiyaçlarının tamamı karşılanıyor. Ayrıca vatandaşımızın diğer ihtiyaçları da karşılanıyor. Bu arada herhangi bir şekilde kendisine yardım gelmediğini söyleyen insanımız varsa onların da valilik kriz merkezine ulaşmalarını rica ediyoruz. Oraya ulaşarak burada hemen sıkıntısının giderildiğini biliyoruz. Onu biz de takip ediyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın hava gece çok soğuk olduğu için özellikle tavsiye edilen okullara yerleşmek için hareket etmelerini ve o okullarda sıcak ortamda, rahat ortamda kalmalarını temenni ediyoruz. Tabii ki bu işleri yaparken de bağış noktasında bağışçılarımız, o engin gönüllü cömert bağışçılarımız, bağışların devamını biz temenni ediyoruz. Türk Kızılay'ın 168 nolu çağrı merkezini aradıklarında onlar oradan kendileri yönlendirilecekler. Vakit yardım yapmak isteyenler de herhangi bir bankadan bağışını yapabilir. İnternet sitemizden kredi kartıyla bağış yapabilir. 2868 SMS hattıyla deprem yazarak SMS bağışı yapabilir. Zira vatandaşımızın özellikle bu evlerin durumları belli olduktan sonra bir müddet sürekli yardıma ihtiyacı olacak. Bizim onu da şimdiden planlamamız ve koordinasyonunu yapmamız gerekiyor. İnşallah el birliğiyle, yani devletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, vatandaşlarımız el birliğiyle buradaki bu sıkıntılı durumu gidereceğiz. Gideriyoruz, gidereceğiz. Peki. Ve yani üzüntümüz, işte hayatını kaybeden insanlarımız var. Allah Cenab-ı Hak'tan onlara rahmet diliyoruz. Yaralananlar var, acil şifalar diliyoruz. Evet. Yaralı olanlar içinde de ağır durumda olan yok, hayati tehlikesi olan yok. O da sevindirici. Bir yandan tamam kayıplarımız var ama bir yandan bu kadar büyük bir depremde kaybın az olması da yine ayrı bir sevinç meselesi ya da memnuniyet meselesi diyebiliriz.
Peki.
İnşallah kısa zamanda bu afetin tesirleri ortadan kaldırılacak.
Çok teşekkür ediyoruz ve işlerinizde kolaylıklar diliyoruz size.
Çok çok sağ olun, çok çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olunuz, teşekkür ederiz. Türk Kızılay'ı Genel Müdürü Doktor İbrahim Altan telefon attığımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar,
programımıza.
İyi sabahlar.
Sağ olunuz, teşekkür ediyoruz. Sizinle iç ve dış gelişmeleri konuşacağız. 24 Ocak gecesi saat 20.55'te aldığımız deprem haberiyle aslında bütün gündem değişti diyebiliriz. Elazığ merkezli 6.8 büyüklüğünde bir deprem yaşadı Türkiye. Hayatını kaybeden 39 kişi var ve 1607 yaralı var. Tabii maddi hasar da var. Yıkılan evler var. Hasarlı evler var. ve devletin yardım eli uzanmış vaziyette Elazığ ve depremden etkilenen diğer illere. Nasıl değerlendireceksiniz yaşadığımız depremi?
Öncelikle milletimizin geçmiş olsun. Ölenlerimiz için Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Kalanlarımız, yaralılarımız için Allah'tan şifa diliyoruz. İnşallah. Zaten sınırlı sayıda ağır yaralı var. Hastanelerde olan bir kısmı tedavisine olmuş, çıkmış durumda vesaire. Yani dolayısıyla bugün itibariyle büyük ölçüde de arama kurtarma çalışmaları sonlandırılmış durumda, bitmek üzere. Birkaç, anladığım kadarıyla birkaç yerde çalışmalar sürüyor. Fakat kış koşulları çok ağır. Malum eksi 10-15 dereceye kadar akşamları, geceleri inen koşullarda insanlar evlerine girmeden dışarıda yaşamak zorunda kalıyorlar. Çadırlar kuruldu. Belli bir altyapı oluşturuldu. Bir defa artık Türkiye deprem tecrübesini, başından geçen deprem felaketlerini bir tecrübeye dönüştürmek yolunda olan ve büyük çapta da dönüştürmüş bir ülke. O bakımdan depremlerin Türkiye'deki tarihi açısından Marmara depremini bir milat olarak görmekte çok büyük yarar var. Çünkü hatırlayalım, Marmara depremi de dahil pek çok depremde deprem zedelere, enkazlara amatörce müdahalelerin, yardım programlarının karışıklığının, keşmekeşliğinin yarattığı bir sürü problem vardı. Yani eksik ya da yetersiz yapı stoğunun oluşturduğu, işte deprem öldürmüyor, binalar öldürüyor gerçeğinin üstüne bir de arama kurtarma çalışmalarındaki hatalar, yanlışlar maliyetleri daha da artırıyordu. Şimdi Türkiye Marmara depreminden bu yana artık oldukça profesyonelleşti bu işte. Özellikle kamu kurumlarının, STK'ların oluşturduğu profesyonel kadrolar ve konunun örgütlenme biçimi, sürecin yönetim biçimi bir defa daha Elazığ depreminde ortaya çıktı ki hiç de kötü değil. Geldiğimiz bir mesafe var ama halen daha almamız gereken bir yol var. O net bir şekilde görülüyor. Yani depreme karşı şehirlerin yeniden yapılandırılması, kentlerin yenilenmesi, yıpranmış ve depreme hazır olmayan konut stoklarının yenileriyle değiştirilmesi, kentlerin yenilenmesi meselesi bir güzergahta yürüyor ama beklenen performans, beklenen mesafe henüz daha alınabilmiş değil. Alınacak daha doğrusu. Çok yol var. Hı hı. Özellikle İstanbul sorunu dikkate alındığında alınacak çok yol var. Fakat alınmış önemli bir yol da var. Yani bu 6.8 şiddetinde ve muhtelif etkileriyle 6.8'in çok üzerinde etkiler yapmış böyle bir depremin altından Türkiye bugün itibariyle kalkmış görünüyor. Bu profesyonelliğiyle, işi örgütlenme becerisiyle, başta jandarma, kurtarma, JAK olmak üzere diğer kuruluşlarımızın gösterdiği sahadaki başarı ve beceriyle bir aynı zamanda bu olaylara karşı bir başarı hikayesi de Türkiye yazıyor. Artık sahip olduğu kadrolarla Türkiye önemli ölçüde bu depremleri karşılayabilecek bir kapasiteye sahip. Gerek sahadaki profesyonel teçhizatlarıyla, işte binaların altından yapılan arama kurtarma çalışmalarındaki yetenek becerileriyle sahadaki kadrolar, gerekse işte bahsettiğiniz deprem akşamından itibaren televizyonlarda onlarca çıkan deprem uzmanlarıyla Türkiye meseleyi aslında deprem bakımından bilmediği, tanımadığı, bir kader olarak kabul etmek zorunda olduğu bir olgu olmaktan çıkarmış durumda. Mevzuyu biliyor, konuyu örgütlüyor. Çok şükür ki bu tip sorunların oluşturduğu maddi tahribatı da karşılayacak güce sahip.
Yani yardımsever, vefakar, arkadaki bin yıllık acı tatlı tecrübelerde millet olmuş bu toplum. Aynı zamanda böyle acı günlerde de birleşmeyi, yardım yapmayı dünyanın başka toplumlarıyla mukayese edilmeyecek kadar ileri derecede biliyor. Büyük bir hayırseverlik, yardım, dayanışma şeyi, fotoğrafı ortaya çıkıyor bu tip durumlarda. Herkesin gözlerini kamaştıran, farklı bir duygu iklimine insanları taşıyan bir milli birlik hali, seferberlik hali bütün ülkeye yayılıyor. İşte gazetelerde, televizyonlarda gördüğümüz fotoğraflar ortaya çıkıyor. İnsanlar hiçbir şey olmasa bile sırtındaki paltoyu çıkarıp, mantoyu çıkarıp Elazığ'daki depremzedelere gönderebilecek kadar Kadir Şinas ve ortak varlığımızın bir parçası haline geliyor. Ne mutlu ki böyle bir milletiz, böyle zor şartları, böylesine büyük dayanışma ilişkileriyle, duygularıyla karşılayabiliyoruz. Fakat bütün bunlar aldığımız mesafe, alamadığımız mesafeyi görmemek anlamına gelmiyor. Alınacak daha çok mesafe var. Yani çünkü bunların en iyi örneklerinden birisi Japonya, biliyorsunuz. Dünyanın en büyük deprem coğrafyalarından birisi olarak karşımızda ve alınan tedbirlerle depremin etkisi minimize edilerek sıfırlanabiliyor. O zaman Türkiye'nin halen dağılacak çok yolu var. Evet, aldığımız tedbirlerle ölü sayısı bugün itibariyle 39 ama alabileceğimiz tedbirlerle sıfır olabilirdi bu. Değil mi? Alacağımız daha çok yol var. Özellikle şeyde Plümür'ün köylerinde karşılaştığımız tablo halen daha bu bildiğimiz Kargir tarzı bu tip deprem süreçlerine dayanıksız yapı stokunun hiç de hafife alınmayacak kadar geniş olduğu, şehirlerde halen daha müteahhitlik istismarlarının sürmekte olduğunu, işte Malatya'da da özellikle Elazığ'da, Elazığ'ın ilçelerinde yıkılan binalarda görüyorsunuz. İşte yanında sapasağlam 3 blok var.
Evet.
Blokun yanına konulmuş bir apartman yerle bir oluyor.
Evet.
Yani burada açıkça bir şey var, ihanet var. Tırnak için alıyorum bu ihaneti. Bilerek tahammüden söylüyorum. Yani adeta insanlara ev yapıp vermiyorlar, bir tabut yapıp veriyorlar, değil mi? Buna müsaade edilemez. Böyle bir şeye müsaade edilemez. Bunun önünün kapatılması gerekiyor. Dediğim gibi bu konularda da alınan mesafe, yapılan düzenlemeler vesaire fena değil. Ama halen daha bu konuda toplumsal sorumluluk, deprem bilinci meselesinin daha aktif bir şekilde devreye girmesi gerekiyor. Tabii bu depremle ilgili olumlu taraflardan birisi, depremin akşam 9'a yakın saatlerde hayata geçmiş olması çok büyük bir avantaj. Yani eğer gece saatlerinde olsaydı bu deprem,
herkesin evinde uykuda olduğu vakitte,
Marmara depremi
vakitte,
gibi falan, yani çok zor olurdu. Gerçekten çok zor olurdu. Nispeten daha insanların ayakta olduğu bir saate depremin olması muhtemelen kayıp sayısını azaltan sebeplerden birisi.
Bir de okul tatili dönemine denk gelmesi, evet, o evlerde yaşayan insanların başka illerde tatilde olması da olumlu diye değerlendiriliyor.
Ya mesela kış aylarında daha çok şehirlere çekiliyor köydeki nüfus. Muhtemelen bunun da etkisi var. Yani çünkü köylerdeki evlerde büyük tahribat var.
Evet.
Fakat kayıp az tahribata göre. Çünkü bu evlerde muhtemelen kimse yaz aylarında yaşıyor, kış aylarında yaşamıyor.
Hı hı.
Vesaire, kimse yok ya da birkaç insan var. Yani dolayısıyla oradan da tahribatın, zararın bir miktar düştüğü görülüyor. Fakat her deprem yeni bir ders olarak sizin önünüze geliyor. Yeniden okumanız gereken, bakmanız, analiz etmeniz gereken bir ders. Burada da böyle bir tablo karşımızda, Türkiye. Tabii bu tablo dikkat ettiyseniz devletin kurumlarının aktif ve son derece organize bir şekilde sahaya yayılmasıyla, duruma hakim olmasıyla kalmadı. Aynı zamanda sivil toplum kurumlarının, belediyelerin Türkiye'nin diğer yerlerinden gelen yardım organizasyonlarının da işin içine girmesiyle çok boyutlu bir hal aldı. Yani bu çok gerçekten sevindirici bir tablo Türkiye adına. Böyle bir deprem muhtemelen etrafımızdaki coğrafyadaki ülkelerde olsaydı çok daha büyük tahribatlar söz konusu olabilirdi. O belki de bizi şeyden ne derler bir miktar avutan bir nispeten daha sevindiren tarafı meselenin bu. Fakat kayıplar büyük, kayıplar geri gelmeyecek. Bir insan kaybı bile çok büyük.
Tabii ki.
Diğer depremlerde olduğu gibi bu depremlerde de ilginç insan hikayeleri oldu. Değil mi? İşte çocuğunun üzerine kapanıp onu koruyan ve hayatını kaybeden babadan Suriyeli bir gencin çıkardığı anneye kadar uzanan bir sürü hikaye var. Depremin profesyonel kahramanları da ayrıca var. Hı hı. Yani dolayısıyla öyle o boyutlara bakıldığında, genel olarak fotoğrafı bakıldığında, yani bu dar günde nasıl profesyonelce birbirine kenetlenerek iş yapan bir toplum haline geldiğimizin de fotoğrafını almış olduk gerçekten. Yani tablo bugün itibariyle büyük ölçüde bu. Muhtemelen şimdi çok büyük çapta işte Şehircilik Bakanı açıkladı. Çok büyük çapta konut yenilenecek bölgede.
1400
bununla ilgili, hazırlıklar oluşturulmuş durumda. Diğer devlet birimlerinin neler yapacağına dair planlamalar devreye girmiş durumda. Tabii geri kalanların açık kalmamaları, hele hele bu bahsettiğimiz kış şartlarında uygun şartlarda ayakta kalabilmeleri için gerekli tedbirlerin hızla ve süratle alındığı görülüyor. Bunun sürdürülmesi gerekiyor. Muhtemelen bölgedeki kış şartları daha 2-2,5 ay daha sürecek, ağır şartlar. Şimdi çevre illerde dayanışma eğimi gösteren kurumların, insanların filan ortaya koyduğu fotoğraflar da hem duygulandırıcı hem emniyet verici. Özellikle bu Van'da biliyorsunuz yakın zamanda Van'da çok trajik ağır bir deprem yaşanmıştı. Benzer bir toparlama başarısını Türkiye Van'da da gösterdi. Şimdi bu büyük travmayı, ağır tecrübeyi yaşamış Van'ın Oteller Birliği Van'a gelecek. Depremzedelerin otellerde kendiler gidene kadar ücretsiz kalabileceğine dair bir çağrı yaptı. Bu çok önemli, özel bir çağrı. Muhtemelen bu tip bilmediğimiz, bize yansımayan bu tip çağrılar başka kuruluşlardan, başka hizmet birimlerinden de söz konusu. Yani bu tablo insanın, toplumun acısını ve yükünü hafifleten bir tablo. Böyle zor günde dayanışma. Diğer tarafta iktidarıyla, muhalefetiyle hep birlikte meseleye sahip çıkan ve işi politik bir tartışma alanı haline getirmemekte kararlı ve istekli bir siyasi sorumluluğun da siyasetçilerde olmuş olması memnuniyet verici.
Evet.
Gerçekten. Böyle bir tablo da söz konusuydu. Onun da altını çizelim.
Peki. Evet. Deprem gerçeğiyle yaşamaya devam edeceğiz.
Tabii.
Bir deprem ülkesi olduğumuz için, ama hiç kimsenin burnunun kanamasını istemiyoruz. O yönde çalışmalarında hızlanacağını haberler gösteriyor. Şimdi bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan depremden sonra bölgeyi ziyaret etti. Orada değerlendirmelerde bulundu. Ardından bir Afrika ziyareti var. Bu şu anda gerçekleşiyor. Cezayir, Gambiya ve Senegal ziyaretini gerçekleştiriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu ziyaretin önemine de değiniyor gazeteler. Siz bu Afrika turunu nasıl değerlendireceksiniz?
Dün Cezayir'deydi Sayın Cumhurbaşkanı. Hızlı bir ringde kendisi deprem bölgesinde 2 gün kaldı. Durumu intikal etti sahada. İşi toparladı, moral açısından da toparladı. Önemli bir liderlik yaptı sahada. Sonra da Cezayir'e gitti. Cezayir ziyaretin ya da Afrika ziyareti genel olarak bakıldığında tabii ilk odağında biraz Libya odaklı, Libya eksenli bir ziyaretmiş gibi görünüyor. Ama bir süredir zaten yatay olan Türk-Cezayir ilişkilerinin toparlanmasına dair iki tarafta da bir beklenti vardı. Cezayir'de bildiğiniz gibi bu Cumhurbaşkanı uzun sürede görevde kalan Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olmaması ve işte yeni bir dönemin başlamasına dair pek çok sokak olayları, sivil protestolar söz konusu olmuştu. Endişe de yaratmıştı etraftaki coğrafyada, Türkiye başta olmak üzere yeni bir kargaşanın eşiğinde mi Cezayir? Çok şükür oradan dönüldü ve yeni bir cumhurbaşkanı seçilerek yeni bir yola çıkıldı Cezayir'de. Cezayir neresi? Bir kere Kuzey Afrika'nın en büyük ülkesinden bahsediyoruz. Potansiyeli de en büyük ülkesi aynı zamanda. Muazzam potansiyelli ve en büyük ülkesinden bahsediyoruz. İki, bizim kardeşlerimizden, dostlarımızdan bahsediyoruz. Cezayir, bizim gönül coğrafyamızda da çok önemli yeri olan bir ülke. Dolayısıyla Türkiye-Cezayir ilişkileri zaman içerisinde belli bir safhada yürümesine rağmen beklenen performansı gösterememiş ilişkilerdi. Aslında dünkü irade beyanı iki cumhurbaşkanının ve yeni anlaşmalara atılan imzalar Türk-Cezayir ilişkilerinde yeni bir sayfanın başlamakta olduğunu gösteriyor. Bu çok memnuniyet verici. Bunun iktisadi boyutunu da karşılıklı 5 milyar dolarlık ticaret hacmi olarak belirledi iki taraf. Çok gerçekçi ve doğru. Cezayir aynı zamanda Afrika'ya açılan kapılardan da birisi. Yani özellikle Orta Afrika'ya ve diğer tarafta zaten Senegal'e gidecek Batı Afrika'ya dönük açılan kapılarından birisi. Yani dolayısıyla Cezayir çok mühim bir ülke. Fakat diğer tarafta biliyorsunuz bu Berlin konferansında Tunus ve Cezayir de vardı. Cezayir önemli belirleyici ülkelerden birisiydi. Bununla ilgili görüşmeler de yapıldı. Göründüğü kadarıyla iki taraf arasında çok fazla bir şey var. Görüş ayrılığı çok da yok. Yani fakat anlaşıldığı kadarıyla Cezayir çok daha aktif bir şekilde bu Libya meselesine girmeyi istemiyor. Belli koşulları var, kendine özgü koşulları var. Bu çerçeve içerisinde özellikle ya Hafter konusunda Türkiye'nin üstlendiği Hafter'e karşı tutum ve Trablus hükümetinin yanında aldığı sert pozisyonu karşı tarafa anlatmak, bu konuda ikna etmeye dönük bir çaba sarf etmiş durumda. Çaba da Cezayir tarafı bakımından düşünüldüğünde iyi kötü bir karşılık görmüş durumda. Genel bir anlayış beraberliğine sahip olduğu söyleniyor tarafların. Şimdi bu çok önemli bir şey. Yani Türkiye'nin aynı benzer bir diplomasiyi hatırlayın, Tunus'ta da yürütmüştü Türkiye. Tunus tabii Cezayir'e göre çok daha kırılgan koşullar olan ve küçük bir ülke. Oynayabileceği rol Cezayir'e göre daha sınırlı. Hatırlayalım, iki ülkede Libya'nın önemli komşuları içerisinde yer alıyorlar. Dolayısıyla Libya'nın istikrarına iki ülkede, Tunus'ta, Cezayir'de ciddi katkı yapabilecek durumdalar. Yani onların Trablus rejiminin yanında, hükümetin yanında yer alması dengeyi bir ölçüde değiştirebilecek bir potansiyel taşıyor. Diğer taraftan konjonktür bu Libya meselesinin dışında Türkiye'nin bu Afrika ziyareti daha önceki ziyaretlere benzer özellikler taşıyor. Yani çünkü Afrika çok uzun zaman Türkiye diplomasisinin ve siyasetinin uzağında kalmış bir kıtaydı biliyorsunuz. Türkiye'nin ekonomik faaliyetleri, diplomatik politik faaliyetleri son derece sınırlıydı. Son 15-20 yılda Türkiye çok büyük bir diplomatik açığa geçerek aşağı yukarı buradaki Afrika'daki diplomatik misyonunu bir mislinden daha fazla katladı. Yani muazzam, aşağı yukarı her ülkeyle bir tür temasa girdi. Bazı ülkelerle çok daha yerleşik ve kalıcı ilişkiler kurdu. Bu ülkelerin başında Somali yer alıyor. Biliyorsunuz büyük bir askeri üssü var Türkiye'nin Somali'de. Ondan sonra Somali mühim ülkelerden birisi. Diğer taraftan Sudan'la yaptığı anlaşma, Sudan'daki istikrarsızlıklara rağmen devam ediyor. Sudan'da önemli geniş tarım arazilerini Türkiye kiraladı ve burada büyük bir tarımsal potansiyel var. Onu harekete geçiriliyor. Yine önemli Kızıldeniz'in en büyük adası Sudan'ın adasında büyük bir restorasyon faaliyeti yapıyor. Burayı kiraladı ve ileriye dönük olarak işletecek Türkiye. Hakeza diğer Afrika ülkelerinden de gerek ekonomik olarak gerek kültürel toplumsal olarak yoğun bir ilişkinin devam ettiği görülüyor. Aşağı yukarı Türkiye'de her yıl binlerce Afrikalı öğrenci Türk üniversitelerinde okumaya geliyor. Yani Türkiye'de işte sadece Cezayir'de ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmak istiyoruz önümüzdeki dönemde ama genel olarak Afrika'ya bakıldığında Afrika ticaretini son 15 yılda kat kat artırmış durumdayız biz. Yani muazzam bir ticari atak yapmış durumdayız. Ama diğer taraftan Afrika'nın en büyük gerçeği belki Türkiye'nin rekabet edeceği güç ağırlık olarak bilinen sömürgecilerin dışında, sömürgeci güçlerin dışında Çin gerçeği var. Şeyde Afrika'da ciddi bir Çin gerçeği var. Türkiye tabii bu kendi sınırlı imkanları için de bu Afrika atağını yapıyor. Bu dengeyi sağlamaya çalışıyor. Muhtemelen bu ziyaret bu Türkiye-Afrika ilişkilerini kuvvetlendirmek ve Türkiye'nin kendisini daha iyi anlatma, Afrika'dan yeni partnerler bulma ya da partnerlik ilişkilerini geliştirme bakımından Türkiye'ye yeni fırsatlar sağlayacak diye düşünüyorum.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için.
İyi haftalar.
Sağ olunuz. Teşekkür ediyoruz. Akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni Gün.